Yani şeytandan Allah'a sığınma hakikati üzerinde duruyoruz. Şeytanın desteleri, hileleri ve bunlara karşı nasıl mukabele edebileceğimizin ipuçlarını veriyor Berizem Hazretleri burada. Cenab-ı Hak kütüb-ü semaviyede beşere karşı cennet gibi azim mükafat ve cehennem gibi dehşetli mücazatı göstermekle beraber çok irşat, ikaz, ihtar, tehdit ve teşvik ettiği halde ehl-i iman bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken hizb-ü şeytanın mükafatsız, çirkin, zayıf destelerine karşı mağlup olmaları bir zaman beni çok düşündürüyordu. Cenab-ı Hak kütüb-ü semaviyede, yani sadece Kur'an'da değil diğer semavi kitaplarda, İncil'de, Tevrat'ta da beşere karşı cennet gibi azim mükafat. Yani insan için hayal edebileceğinin de ötesinde bir mükafat yeri, bir saadet diyarı cennet. Bununla insan teşvik ediliyor. Cehennem gibi dehşetli mücazatı göstermekle beraber. Öbür taraftan insanın hayal bile edemeyeceği dehşetli bir ceza mahalli olan cehennemle tehdit ediliyor. Bunun gibi çok irşat, ikaz, ihtar, tehdit ve teşvik edildiği halde binlerce peygamber gelip bu hakikati bize talim ettikleri halde ehl-i iman bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken hizb-ü şeytanın mükafatsız, çirkin, zayıf destelerine karşı mağlup olmaları. Çoğunluk itibariyle insanlar da daha çok şeytanın teşvik ettiği yola gidiyorlar. Peygamberlerin talim ettiği yoldan sapıyorlar. Halbuki şeytanın elinde de hiçbir şey yoktu. Yaratma kabiliyeti yoktu. Tek silahının insana vermiş olduğu desise, hile, ler olduğunu daha önce beyan etmişti. Nasıl oluyor da elinde hiçbir şey olmayan, hiçbir etki tesir olmayan şeytan insanların büyük ekseriyetini yoldan çıkarabiliyor? Bu beni bir zaman çok düşündürüyordu. Acaba iman varken Cenab-ı Hakk'ın o kadar dehşetli tehdidatına ehemmiyet vermemek nasıl oluyor? Nasıl iman gitmiyor? Yani cennet gibi müthiş bir mükafat insanları teşvik edemiyor, heyecanlandıramıyor. Cehennem gibi dehşetli bir ceza insanları korkutamıyor, ürpertemiyorsa, insan istikametine vesile olamıyorsa bu ikisi, acaba insanda cennete ve cehenneme karşı bir iman söz konusu olabilir mi diye düşündürüyordu diyor üstad. Nasıl iman gitmiyor? İnne keyde şeytane kâne daife sırrıyla, şeytanın desteleri zayıftır şüphesiz diyor ayet-i kerime. Bu sırla şeytanın gayet zayıf desiselerine kapılıp Allah'a isyan ediyor. Hatta benim arkadaşlarımdan bazıları 100 hakikat dersini kalben tasdik ile beraber benden işittiği ve bana karşı da fazla üstün zanlı ve irtibatı varken kalpsiz ve bozuk bir adamın ehemmiyetsiz ve riyakaran iltifatına kapıldı, onun lehinde benim aleyhinde bir vaziyet aldı. Fesubhanallah dedim. İnsanda bu derece sukut olabilir mi? Bu derece alçalış, düşüş olabilir mi? Ne kadar hakikatsiz bir insan idi diye o biçareyi gıybet ettim, günaha girdim. Evet, bu da oluyor. Yani gül gibi saygıdeğer insanların teşvikleri, tehditleri bir para etmiyor ama sıradan, hatta insanlar arasında itibar görmeyen bazı insanların teşvikleri insanları yoldan çıkarabiliyor. Bu nasıl oluyor? Evet. Bir taraftan peygamberler vahye dayanarak insanı cennete teşvik ederken diğer taraftan şeytanlar ve şeytan gibi insanlar insanı cehenneme davet ediyor. Ve cehenneme davet edenler cennete davet edenlerden üstün geliyor. Bu imanla beraber nasıl mümkün oluyor diye üstad umuma ait bir sıkıntıyı, şüpheyi bizlere arz ediyor. Sonra sabık işaretlerdeki hakikat inkişaf etti. Karanlıklı çok noktaları aydınlattı. Onur ile lillahil hamd, ben Kur'an-ı Hakim'in azim tergibat ve teşvikatı tam yerinde olduğunu, yani şeytanın elinde hiçbir şey yok diyoruz. Sadece insanlara vermiş olduğu bir vesvese ve kalbini üflemiş olduğu bir ikna sürecinden başka elinde hiçbir şey olmadığını biliyoruz. Nasıl oluyor da insanları yoldan çıkarabiliyor? Bu noktanın anlaşılmasına dair daha önceki derslerde geniş açıklamalar geçmişti. Evet. Dolayısıyla elinde hiçbir şey olmayan şeytanın destelerine karşı Kur'an'ın bu kadar şiddetli tehdidatı sanki onun elinde bir şey varmış gibi bir ima veriyordu. Üstad bunun doğru olmadığını bize izah ve ispat etti daha önce. Hem ehli imanın destaisi şeytaniye kapılmaları imansızlıktan ve imanın zayıflığından olmadığını. Bu çok yanlış olarak zaman zaman telkin ediliyor. Yani hem ehli iman olup hem günah işlemenin mümkün olmadığını, herhalde büyük günahlar işlemenin mümkün olmadığı talim ediliyor. Böyle olunca insanlar da sıkıntıya giriyor yani. Hem günaha gir hem de ehli iman ol. Bu mümkün değil. Dolayısıyla günaha giriyorsan dolayısıyla imanda noksanlık var deyip insanı en zayıf noktasından yakalıyor ve adeta küfre hazırlıyor. Hem günah kebair işleyen küfre girmediğini, hem mutezile mezhebi ve bir kısım hariciye mezhebi günah kebair irtikab eden kafir olur veya iman ve küfür ortasında kalır diye hükümlerinde hata ettiklerini. Evet, bunlar iki sapık mezhep. Ehl-i sünnetin itikadından saptıkları için böyle bir noktaya gelmişler. Yani bizim itikadımızca günah kebair işleyen günahkar olur, dinden çıkmaz. Ama mutezile bunların imanla küfür arasında kalacağını yahut hariciler gibi küfre gireceğini iddia etmişler. Üstad bu açıklamalarıyla bunların hata ettiklerini bize ders veriyor. Hem ben o biçare arkadaşım da 100 ders hakikati bir herifin iltifatına feda etmesi düşündüğüm gibi çok sukut ve dehşetli alçaklık olmadığını anladım. Evet. Cenab-ı Hakk'a şükrettim, o vartıdan kurtuldum. Çünkü sabıkan dediğimiz gibi şeytan cüz'i bir emr-i ademi ile insanı mühim tehlikelere atar. Yani şeytan hiçbir şey yapmadan, hatta yaptırmadan sadece bir şey terk etmekle insanı çok dehşetli günahlara sokabiliyor, yoldan çıkarabiliyor, ayağını kaydırabiliyordu. Daha önceki derslerde geçti. Hem insandaki nefis ise şeytanı her vakit dinler. Evet. Bir de nefsimiz var. Şeytanın adeta ileri karakolu, içimizdeki yaltakçısı, yatakçısı diyelim. Her vakit şeytanı dinliyor nefsimiz. Kuvve-i şeheviye ve gadabiye ise şeytan desiselerine hem kabile hem nakile iki cihaz hükmündedir. Evet. Cenab-ı Hak nefsimize hayatın devamı, neslin devamı için iki önemli kuvve yerleştirmiş. Birisi kuvve-i şeheviye. Yani insanın kendine faydalı olan şeyleri talep etmesi, istemesi. Biz hayatın devamı için yemek içmeye, neslin devamı için karşı cinse ilgi duymaya insan muhtaç. Bunlar lazım insana. Bir de gadap duygusu var. İnsanın kendisine zarar verecek şeylerden kaçması yahut onları reddedip kendisinden uzaklaştırması duygusuna gadap diyoruz. Bu da insana lazım. Fakat bu duygular insanın imtihanına vesile olmak için sınırlandırılmamışlar. Dolayısıyla insan şehvette çok ileri gidip çok dehşetli zulümlere, çirkinliklere girebiliyor. Gadap duygusunda yine çok dehşetli zulümlere, çirkinliklere girebiliyor. Dolayısıyla bu iki duygu şeytan için de bir menfez oluyor insana nüfuz etmek için. Evet, insan akıldan ibaret değil. Bu tür duyguları da var. Dolayısıyla insan duygularına bazen mağlup olup şeytana onu tasdik etmeden ve dinden çıkmadan itaat edebiliyoruz. İşte bunun içindir ki Cenab-ı Hak Gafur ve Rahim gibi iki ismi tecelli-i azamla ehl-i imanı teveccüh ediyor. İşte bunun içindir ki Cenab-ı Hakk'ın Gafur, Rahim gibi iki ismi tecelli-i azamla ehl-i imanı teveccüh ediyor. Yani insan bu noktadan çok zayıf. Bir ayak sürçmesi bir tepe taklak olabilecek durumda. Onun için insanın Cenab-ı Hakk'ın korumasına, kollamasına, affına, mağfiretine çok ciddi ihtiyacı var. Onun için her vesileyle Cenab-ı Hak Gafur ve Rahim ismini hatırlamamızı bize tavsiye ediyor Kur'an'da. Ve Kur'an Hakim'de peygamberlere en mühim ihsanı mağfiret olduğunu gösteriyor. Ve onları istiğfara davet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim kelime-i kutsiyesini her sure başında tekrar ile ve her mübarek kişilerde zikrini emretmesiyle kainatı ihata eden rahmeti vasiyasını melce ve tahassüngah gösteriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim gaffar manasına anlaşılıyor. Bağışlayan anlamına anlaşılıyor. Dolayısıyla her vesileyle biz Cenab-ı Hakk'ın gaffar olduğunu da hatırlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti bütün kainatı kuşatmış ama hususan insana, hususan ehli imana müteveccih. Dolayısıyla işte her şeyi kuşatan o rahmetten, gufrandan bizim de hissedar olmamız gerekiyor. Şimdi her vesileyle Besmele'de Er-Rahim'i bu manada söylüyoruz. Ve festaiz emriyle, yani Allah'a sığının, şeytanın Allah'a sığının emri var Kur'an'da. Bu emirle Eûzu billahi mineşşeytanirracim kelimesini siper yapıyoruz. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız diyoruz. Sürekli Allah'a iltica ediyoruz şeytandan. Burada anlaşılan mana o, şeytanın gücü kuvveti yok. Destiler son derece zayıf. Fakat insanda öyle noktalar var, imtihana vesile olması amacıyla. Şeytanın, bazen şeytana insan mağlup olabiliyor. Bu şeytanın gücünden, kuvvetinden değil, işinin kolaylığından kaynaklanıyor. Çünkü bir işi yapmak son derece zor, yıkmak çok kolay. 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde yıkabiliyor. Onun için şeytanın işi kolay. İşin kolay olduğundan güçsüz de olsa çok büyük tahribat yapabildiği için biz ona karşı, şeytana karşı sürekli Allah'a sığınmak durumundayız. Yoksa bu şeytanın gücünü, kuvvetini, etkisini göstermiyor. Bir başka işarete geçiyoruz. 6. işaret. Şeytanın en tehlikeli bir desisesi şudur ki, bazı hassas ve safi kalp insanlara tahayyül-ü küfriyi tasdik-i küfürle iltibas ettiriyor. Evet. Dinde hassas insanlar, saf insanlar bazı bunu karıştırabiliyor. Yani küfre ait, inkara ait bir şeyi düşünmekle o şeyi kabul etmek sanki aynı şeymiş gibi insana gösteriyor. Tasavvur dalaleti, dalaletin tasdiki suretinde gösteriyor. Evet. Sapık bir şeyin insanın zihninde canlanması, onun üzerine insanın düşünmesi, bunu tasdik etmek anlamına gelmez. Ama sanki öyleymiş gibi insanı telkinde bulunuyor şeytan. Ve mukaddes zatlar ve münezzeh şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline gösteriyoruz. Yani hayalin sınırı yok. Her türlü şey serbest bir alan adeta. Dolayısıyla her türlü ihtimaller de insanın aklına geliyor. Mukaddes şeyler, münezzeh zatlar hakkında. Bu tür çirkin hatıralar, hayaller, gölgeler de alemimize düşebiliyor. Sanki bunu kabul etmişiz, bu böyledir demişiz gibi bir ima vermeye çalışıyor şeytan. İmkan-ı zatiyi imkan akli suretinde gösterip, evet, bir şeyin zaten mümkün olması, bunun aklinde mümkün olması anlamına gelmiyor. Nizahları ileride gelecek. Fakat işte zati imkanı, akli imkanmış gibi gösterip imandaki yakinine münafi bir şek tarzını veriyor. O vakit o biçare hassas adam kendini dalalet ve küfür içine düştüğünü tevehüm edip imandaki yakininin zail olduğunu zanneder, yese düşer. Evet. En büyük şey bu. Ah, ben bozulmuşum, benim kalbim bozulmuş, benim imanım zayi olmuş deyip yese, ümitsizliğe düşer. O yeisle şeytana maskar olur. Şeytan onu artık kullanır, oynatır. Şeytan hem yeisini, hem o zayıf damarını, hem o iltibasını, bu iki farklı şeyleri karıştırmasını çok işlettirir. Ya divane olur, yahut her çibat abat der, dalalete girer. Evet. Bütünüyle yoldan çıkar. Hatta akli muvazenesi bozulur. Ya da battı balık yan gider tarzında. Ben zaten bozulmuşum deyip bütünüyle iplerini bırakır, kontrolünü yitirir. Dalalet içinde, sapıklık içinde kalır. Şeytanın bu desisesinin mahiyeti ne kadar esassız olduğunu bazı risalelerde beyan ettiğimiz gibi burada icmalen bahsedeceğiz. Şöyle ki, nasıl ki aynada yılanın sureti ısırmaz ve ateşin misali yandırmaz ve murdarın aksi telvis etmez. Evet, aynaya yılan aksetmekle ısırıcılık vasfı kazanmıyor ayna. İşte ateş aksedince ısınmıyor ayna. Evet, ya da pis bir şey aynaya yansıdığında ayna kirlenmiyor. Bu bir hakikat. Öyle de hayal ve fikir aynasında, evet, burada hayal ve fikir de bir çeşit aynaya benzetiliyor. Hayal ve fikir aynasında, yani insanın zihin aynasında diyelim kısaca, küfriyatın ve şirkin akisleri ve dalaletin gölgeleri ve şetimli çirkin sözlerin hayalleri itikadı bozmaz, imanı tahir etmez, hürmetli edebi kırmaz. Evet, nasıl işte aynaya pis şeyler aksedebiliyor, zararlı şeyler aksedebiliyor, insanın alemine de bu tarz hayaller gelebiliyor. Bu insan elinde olan bir şey de değil çok zaman. Dalalete ait bazı şeyler insan aklına çirkin şeyler de gelebiliyor. Fakat bunlar hiçbir şekilde insanın aynasını kirletmez. Yani zihin aynasını ya da kalp aynasını kirletmez. Yani insan itikadını bozmaz, edebini kırmaz, imanını başkalaştırmaz. Çünkü meşhur kaidedir ki, tahayyülü şetim şetim olmadığı gibi, tahayyülü küfür dahi küfür değil ve tasavvuru dalalet dalalet değil. Bu meşhur. Yani birisine kötü bir söz söylemedikten sonra zihnimizden kötü bir şeyi geçirmenin ona hakaret olmayacağı belli. Aynı şekilde tahayyülü küfür dahi küfür değil. Yani küfre ait, inançsızlığa ait, inkara ait bir şeyi, ya bu insanlar nasıl inkarda kalabiliyorlar, inkara gidebiliyorlar diye düşünüp sebebini araştırmak tahtında üzerine fikir yürütmesi insanın zihnine, kalbine hiçbir şekilde küfre ait bir iz bırakması söz konusu değil. Dolayısıyla caizdir. Hiçbir zararı da yoktur. İmandaki şek meselesi ise imkan-ı zatiden gelen ihtimaller o yakine münafi değil ve o yakini bozmaz. Evet. Yani imkanın sahası geniş. Olabilirin sahası geniş yani. Çok geniş. Her şey olabilir. Her ihtimal dahilinde her şey aklen insan düşündüğünde. Evet. Fakat imkanı zatiden gelen ihtimaller o yakine münafi değil. Fakat insanın kesin bir bilgisi varsa sadece ihtimallerden hareketle o bilgi bozulmaz. Evet, o yakine münafi değil ve o yakini bozmaz. İlm-i usulü dinde kavaid-i mukarrerdendir ki, kelam ilminde yerleşmiş bir kaydedir ki, اِنَّ الْاِمْكَانَ الذَّاتِيَةِ لَا يُنَافِ الْيَق۪ينَ الْعِنِيَ. Evet. Zati imkan, ilmi imkanına münafi olamaz. Ne demek? Mesela Barla Denizi, Eğirdir gölü, su olarak yerinde bulunduğuna yakinimiz var. Yani biz ilmen biliyoruz ki Eğirdir Gölü diye bir göl var. Ve şu anda bilfiil var. Böyle bir yakinimiz, ilmimiz var. Halbuki zatında mümkündür ki o deniz bu dakikada batmış olsun. Yani bu tarihi, jeolojik dönemlerde bu tarz şeyler olmuş. Dolayısıyla olabilir ihtimal dahilinde. Şu dakikada batmış olsun. Ve batması mümkünattandır. Bu imkanı zati madem bir emareden neşet etmiyor, halbuki ortada hiçbir şey yok. Yani böyle bir şey düşünmemizi gerektirecek hiçbir belirti, alamet, bilgi, duygu yok. Zihni bir imkan olamaz ki şek olsun. Dolayısıyla bu insan zihnine müdahale edip insanın yakinini, o kesin bilgisini bozamaz. Dolayısıyla insana şüphe de veremez. Çünkü yine ilm-i usulü dinde bir kaide-i mukarredir ki la ibrate li ihtimalil gayr-i neş'an delil. Yani bir emareden gelmeyen bir ihtimali zati ise bir imkan zihni olamaz ki şüphe verip ehemmiyeti olsun. Ya mesela buna çok daha farklı örnekler verilebilir. Mesela bir insan şu anda mesela uzaktaki bir mesela babasının hayatta olduğuna dair yakini var. Ama ihtimal ki 5 dakika önce vefat etmiş olsun. Bu mümkün. Her zaman mümkün. Ama insan babam acaba şu anda hayatta mı diye ikide bir telefona sarılmaz. Niye? Çünkü yakini var. Kesin bir bilgisi var babası hayatta. Öldüğüne dair de hiçbir ihtimal yok. Durup dururken insanın babasının varlığından şüpheye düşmesi, hayatta olduğundan şüpheye düşmesi mantıklı, muhakemeli bir durum değil. İşte şeytan bunu çok sık kullanıyor. İşte bu desteği şeytaniye maruz olan bir çare adam, hakaiki imaniye yakinini böyle zati imkanlarıyla kaybediyor zanneder. Mesela, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında beşeriyet itibariyle çok imkanatı zatiye hatırına geliyor ki imanın cezim ve yakinine zarar vermez. Yani Peygamberimiz bir insandır. İnsan olması hasebiyle insan için geçerli olan bütün ihtimaller onun için de geçerlidir. İmkan sahasında. Fakat Peygamberimizin peygamber olduğu, en yüksek hürmet makamında bulunduğuna dair yakinimiz var. Bunun birçok ilmi gerekçeleri var. Bunu ortaya koyuyoruz. Buna bir yakin oluşuyor bizde. İşte peygamber de bir insan olmasa her insan yalan söylüyor. Acaba yalan söylüyor mu? Tarzında vesaire birçok şey üst üste gelebilir. Mevcut yakin oluşmuşsa bir insanda bu tarz şeyler akla gelen ve hiçbir delile istinat etmeyen bir gerekçesi de olmayan ihtimallerin insanın yakinine, dolayısıyla imanına zarar vermesi söz konusu olamaz. Yoksa her konuda her türlü ihtimal akla geliyor. Bütün ihtimalleri sabah akşam elemek durumunda değiliz. Yakin oluştuktan sonra diğer ihtimaller bir gerekçe dayanmıyorsa insanın zihnindeki yakinine, imanına, inancına zarar vermiyor. Fakat o zarar verdi zanneder, zarara düşer. İşte en önemlisi bu. Şeytan bunu yapıyor. Yani destenin, vesvesenin bir zararı var mı insana? Üstad bir başka yerde vesvesenin zararının zannı zarar olduğudur. Yani zarar ederim zannetmek zarardır. Yoksa kendisinin bir zararı yoktur. İşte zarar ediyorum, zarardayım diye insan düşündüğü anda mesela namazda aklına böyle şeyler gelirse namazı bırakıp namazı terk ediyor. Evet. Dolayısıyla bunun kendi itikadına hiçbir şekilde zarar vermediğini düşünmesi lazım ki bu desteden, vesveseden kurtulsun insan. Buradaki yapılan açılımla, açıklamayla da bu tarz istemeden zihnimize gelen manaların ya da hiçbir gerekçeye dayanmayan ihtimallerin bizim kesin inancımıza zarar vermeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Hem bazen şeytan kalp üstündeki lümmesi cihetinde Cenab-ı Hak hakkında fena sözler söylüyor. O adam zanneder ki onun kalbi bozulmuş ki böyle söylüyor, titriyor. Evet. Şimdi şeytanın bunlar manevi varlıklar olduğu için cihetleri yoktur. Yani nereden sesi geliyor? İçimize bir ses duyuyoruz diyelim. Bir mana kalbimize geliyor. Nereden geliyor? Şeytandan mı, Rahman'dan mı geliyor? İnsani, şeytani bir telkin mi, meleki bir telkin mi? Bunu bilemiyoruz. Ama kalbime bir şey geldi, aklıma bir şey geldi diyoruz. İşte şeytanın da üssü, adeta merkezi, odağı kalp üstünde olduğu için zaman zaman üflüyor, söylüyor bir şeyler. Biz zannediyoruz bu kalbimizin sesi. Halbuki şeytanın sesi. Şimdi insanlar kelimelerle iletişim kuruyorlar ama mesela meleklerin ve diyelim şeytanların insana yaptıkları telkinler kelimesizdir. Dolayısıyla birden kalbimizde zuhur ediyor. Bunun şeytana mı yoksa meleğe mi ait olduğunu insanın ayırt etmesi ileri bir aşama. Herkes bu ayrımı yapamıyor. Dolayısıyla insan kalbinde öyle çirkin sözler duyuyor bazen. Eyvah, kalbim bozulmuş diyor. Haşabadın Cenab-ı Hak hakkında çok fena sözler söylüyor. O adam zanneder ki onun kalbi bozulmuş ki böyle söylüyor, titriyor. İşte titriyor. Bu en çok namazda vaki oluyorsa namazı terk ediyor. Kur'an okurken aklına gelirse Kur'an'ı terk ediyor vesaire. Şeytanın istediği bu zaten. Halbuki onun titremesi ve korkması ve Adem rızası delildir ki o sözler kalbinden gelmiyor. Evet, en önemlisi de bu. Yani insan rahatsız oluyor bunu. Kovuyor ve gitmiyor bu düşünceler ondan. Bu ne anlama geliyor? Demek ki senin kalbinin sözü değil. Çünkü kalbin rahatsız ondan. Kalbin kendi sözünden niye rahatsız olsun? Yani bunun titremesi, korkması onun imanına delildir zaten. Başlı başına. Evet, ürpermesi insanın. Evet, demek ki o sözler kalbimizin sözleri değil. Şeytanın telkinleri. Dolayısıyla onlara çok itibar etmemek, hatta onlarla meşgul olmamak gerek. Üstad bunu bir başka yerde arılara benzetiyor. Arıları kovmaya kalktıkça daha ziyade insan üstüne geliyorlar. İşte bu tür vesveseler de kovmaya çalıştıkça, insan telaşa düştükçe daha çok insan üstüne geliyor. Kemikleşiyor zamanla, hastalık haline geliyor. Ama hastalık bile olsa diyor, bu hayali bir hastalıktır. Yoksa insanın kalbinin bir hastalığı değildir. Hayaline musallat olmuş bir çeşit hastalık. İnsan bunlardan kurtulamıyor, bu vesveselerden. Ama bunun imanına zarar vermediğini bilmesi çok önemli bir aşama. İnsanı şeytanın destelerinden kurtarıyor, saptırmalarından kurtarıyor. Evet. Halbuki onun titremesi ve korkması ve Adem'in rızası, bundan memnun olmaması, razı olmaması kalbine gelişinden, o sözler kalbinden gelmiyor. Belki lümme-i şeytaniyeden geliyor ve şeytan tarafından ihtar ve tahayyül ediliyor. Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Evet. İnsan müthiş bir varlık. Çok çeşitli alemler iç içe insanda yer ediyor. Dolayısıyla insanın duygularının da sınırı yok. İşte teşhis edemediğim, yani şudur diyemediğim iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. İnsanın iradesini de dinlemeyen bazı şeyler var. Onlar hükmettiği zaman insanda insan iradesinin de dışına çıkıyor. Belki de mesuliyet altına giremezler. Bu durumda insan, yani madem iradesini dinlemiyor, elinde değil, elinde olmadan o işler kendisinde zuhur ediyorsa, insanın sorumluluğu da yok anlamına geliyor. Çünkü insan ancak kaldırabileceği kadar yükle mükellef tutulmuş. Madem elinde değil bu tarz şeyler, elinde olmayan şeylerden dolayı insan hesaba çekilmeyecektir. Bazen o latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki, senin istidadın hakka ve imana muvafık değil ki böyle ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun. Evet, şeytan bu telkini çok yapıyor. Senin istidadın, kabiliyetin hakka ve imana muvafık değil ki böyle ihtiyarsız, elinde olmadan batıl şeylere giriyorsun. Ya demek ki sen yapın müsait değil. Evet, fıtratın, hamurun müsait değil diye telkinde bulunuyor şeytan. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir. Yani kaderin bu senin. O zaman sen ebedi pişmanlığa mahkumsun. Telkinde buluyor. O biçare adam yese düşüp helakete gider. İşte yukarıdaki izahı anlamayan bir insan da ümitsizliğe kapılıyor. Benden adam olmaz diyor. Kendisini salıveriyor günahların içerisine. Böylece helakete, mahvoluşa doğru gidiyor. İşte şeytanın evvelki desteklerine karşı müminin tahassüngahı, muhakkikin asfiyanın düsturları ile hudutları tayyün eden hakaik imaniye ve muhkemat-ı Kur'aniyedir. Evet. Dolayısıyla biz şeytanın desteklerine karşı nasıl mukabelede bulunacağız? Kur'an'ın ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatı var bize, talimleri var. Onda İslam'ın muhakkikleri, seçkin araştırmacıları düsturlarını ortaya koymuşlar. Onlarla kalbimize gelen, aklımıza zuhur eden şeyleri değerlendirmemiz gerekiyor. Yoksa sadece içine düştüğümüz duygulara kendi kendimize muhatap olmaya kalkarsak altında eziliriz. Evet. Madem insan alemine gelen bu tür vesveselerden mesul tutulmuyor, o da insanın rahat olması gerekiyor. Ve ahirdeki destelerine karşı istiaze ile ehemmiyet vermemektir. Evet. Bu tür desteler insanın canını sıkan, İnsanı ümitsizliğe sokan desiseler, ehemmiyet vermemekle istiaze etmek. Yani Allah'a sığınıp onlar üzerine çok durmamak gerekiyor. Çünkü ehemmiyet verdikçe nazar dikkati celbedip büyür şişer. Evet. İnsanı küçük de olsa ona dikkat ede de kabarıyor, köpürüyor adeta, büyüyor. İnsan içine alıyor bütünüyle ve insanı boğuyor. O zaman nedir çaresi? Ehemmiyet vermemek. Ehemmiyet vermemenin yolu ne? Mahiyetini bilmek. İşte mahiyetini bilirsek, bize bir zarar vermeyeceğini bilirsek sönüyor, kayboluyor zaten. Ama mahiyetini bilmezsek, ne olduğunu anlamazsak, işte büyüyor, şişiyor, bizi de içine alıyor, boğuyor. Mümin böyle manevi yaralarına tiryak, müminin böyle manevi yaralarına tiryak ve merhem sünnet-i seniyedir. Peygamber Aleyhisselam bize talim ettiği, öğrettiği şeylerdir. Yoksa insan kendi başına düşünüp ya şöyle mi doğru, böyle mi doğru, şöyle mi zararlı, böyle mi faydalı diye kendi başına fayda zarar analizi yapmaya kalktığında insan yanılabiliyor. Çünkü aklına her şey gelebiliyor. O zaman bize bir ölçü lazım. Ölçü nedir? Peygamber Aleyhisselam'ın ortaya koymuş olduğu kaideler, kurallar, kriterler. Fikirlerimizi onlarla tartıp ölçüp hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğuna karar vermemiz lazım. Evet, bunun için de Kur'an ve sünnetin esaslarını bilip, anlayıp, idrak edip gereğiyle amel etmek gerekiyor. Cenab-ı Hak bizi nefis ve şeytanın destelerinden muhafaza eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahir davana enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.